Hoş sohbet sokak.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Merhaba, hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Evet, bugün küçük bir yürüyüşümüz var. Kafede de biraz mola vereceğiz. Molamız yürüyüşten biraz daha uzun olacak açıkçası. Çünkü konuşulacak çok şey var ve öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu da fark ettik biz bugün. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar Hoş Sohbet Sokağı'nı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız bu yürüyüşte. Yaklaşık bir saat boyunca eğer telefon etmek isterseniz bize ya da mesajlarınızı telefon yoluyla iletmek isterseniz 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz elbette var. Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve elbette telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Yok, ben evdeyim, bunların hiçbiriyle uğraşacak halim yok diyorsanız önünüzde televizyon vardır elbette. Kablo TV de olabilir. Orada radyo seçeneklerinde TSR'yi bulabilirsiniz. Yok, kablo TV kullanmıyorum, ben Dijitürkçüyüm diyorsanız da orada da 423. kanal. İşte dinlemek için pek çok yol var bizi. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizi. Hoş Sohbet Sokağı'nda grup Gece Söylüyor. Başak.
Başak Burcu erkeğim, duymaktan sıkıldım tüm garip hikayeler.
Kimse beni böyle sevmez.
Sevgili dinleyenlerimiz, Yunan tarihçi Diodorus Antik Tep kütüphanesinin girişinde insan ruhunun iyileştirildiği yer yazısının yer aldığını söyler. Eski Yunan'da kütüphaneler okuma, düşünme, iyi vakit geçirme ve dinlenme yeri olarak tasarlanmıştı. Dünyanın bilinen ilk hastaneleri olan Asklepionlarda da kütüphaneler bulunmaktaydı. Eski Romalılar da hastalıkların kitap okunmasının akıl sağlıklarını geliştirmektedir. Katkısı olduğunu söylemişlerdir. Kitap acaba gerçekten ruhumuza dokunan sihirli bir değnek midir? Bunu konuşacağız biz uzun uzun Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Öner'le. Hoş geldiniz Uğur Hocam.
Sağ olun, teşekkürler.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, elbette sohbetimizde yine çok değerli bir karakter, yazar Atilla Şenkon olacak. Hoş geldiniz Atilla Bey.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, Atilla Bey ile 2023 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki kurgu dalında armağan edilen ödüller ve aynı zamanda da yazarları konuşacağız ama hepimizin çok ilgisini çeken bir konu hem Atilla Bey'in hem benim, evet, biblioterapi nedir ve kitaplar gerçekten de ruhumuza dokunan sihirli değnekler midir hocam?
Ah, evet, zor bir soru. Peki başlayalım.
Hadi başlayalım.
Aslında biblioterapi sözcük olarak çok karmaşık gibi görünse de çok basit bir teknik olabiliyor. Birçok insana ulaşmada kullandığımız önemli bir teknik olabiliyor. Kısaca söyleyecek olursak, doğru kitapla doğru bireyi doğru zamanda bir rehber aracılığıyla buluşturma yöntemi olarak ifade edebiliriz.
Peki öncelikle bunun biraz daha böyle öncesine gidelim. Biblioterapinin ne olduğunu bir şekilde şimdilik aklımızda kalsın bu. Ama sohbetimize bence okuma eylemiyle başlayalım. Okuma nasıl bir eylemdir?
Aslında okuma yazma öğrenmeye başladığımız an, ilkokula başladığımız an özgürleşmeye de başlıyoruz. İnsanın ilk öğrenme keyfini aldığını, kendini bağımsız hissetmeye noktasına gelmesi, okuma yazmayı öğrendiğimiz an. Şimdi şöyle bir düşünelim. Birdenbire bir sihirli değnekle okuma yazma yetimizi kaybediyor olsak, yaşam ne kadar zorlaşır. Gideceğimiz yeri kestiremeyiz, otobüslerin üstüne okuyamayız, bankayı halledemeyiz. Yani tabii, hiçbir şey, yaşam durur. O nedenle okuma yazma becerisini ilk kazandığımız an, yaşamda ilk bağımsızlaştığımız andır.
Özgürleştiğimiz an.
Ve dünyayı keşif noktasında yola çıktığımız bir beceridir.
Okumayı yazmaktan ayrı tutar mısınız hocam? Hangisi daha değerlidir?
İkisi de birbirini besler.
Besler, değil mi?
Okumadan yazamayız, yazamadan okuyamayız. İkisi birbirini besleyen iki etkinliktir, sosyal beceridir. Sosyal yaşam okuma yazmayla başlar. Dünyaya açılan penceredir. O nedenle çok önemlidir. Ve çocuklar için de okuma yazma ve öykü okumak, öykülerle yaşama başlamak çok önemlidir.
Neden öykü diyeceğim? Atilla Şenkon'un da bu konuda gerçekten çok ödüllü kitapları var. Öyküler onun için de ayrı bir noktada. Atilla Bey, siz mesela neden öykü dersiniz? Uğur Hocam bize böyle daha profesyonel bir bakış açı sunmadan önce.
Çünkü öykü kolay okunan bir tür aslında. Yazması zor bir tür ama okuması kolay bir tür. Özellikle küçük çocukları düşünecek olursak. Çünkü çok oylumlu, hacimli kitaplar değil. Onların gözü korkmaz öncelikle. Yani bir oturuşta bitirebilecekleri bir tür. Öykü, hikayeyi tanımlamak çok zor aslında. Tanımı kendinden uzun oluyor bazen. Okunacak bir öyküden ya da hikayeden. Yere bakan, yürek yakan tür olarak görürüm ben öyküyü ve hikayeyi.
Öyle güzel öyle.
Öyledir gerçekten. Ben belki yaşamda da öyleyim. Yani çok lafı dolandırmayı sevmem. Çabucacık anlatmak isterim karşımdakine kendimi.
Öykü de buna hizmet ediyor.
Tabii. Yani bir sözcük seçimi, sözcük tasarrufu gerektiren bir iştir. Çünkü bazen 5 sözcükle kuracağınız bir cümleyi 2 sözcükle bile kurabilirsiniz. Hikaye bunun için kısadır. Keyiflidir, çok severim. Yani çocukların da bol bol gerçekten hikaye, öykü, masal hatta okumasını öneriyorum. Özellikle şimdi sömestr tatilindeyken keşke bütün çocuklar bizi dinliyor olsalar ya da yetişkinleri ve onlara kitap armağan etseler, karne değil mi için?
Kitaplar o kadar çeşitlendi ki zaten şimdi hani yani geldi okuma diyecek kadar güzeller hepsi. Peki bir yazar görüşüyle öykü buydu hocam. Uğur hocam, peki sizin görüşünüzde öykü nedir ve neden siz öyküyü tavsiye ediyorsunuz?
Evet, Öykü insanın en temel becerilerinden biri. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. İnsan insanı yaşam öyküsüyle tanımak ister. Mesela yolculuğa çıkıyoruz. Evet. Otobüse oturduk. Nerelisin hemşerim?
İlk soru.
Yani niye? Bir başvuru çerçevesine ihtiyacımız var birbirimizi tanımamız için. Evet. Ve birbirimizi tanımamız da ancak kendi yaşam öykümüzü öyküleştirerek anlatmamızdan kaynaklanıyor. Ve de bu öykü türleri komedi ile trajedinin birleşiminden oluşuyor. Mesela zaman zaman insanlar kendi yaşamlarındaki önemli travmaları komedileştirerek anlatırlar.
Evet.
Bu psikolojik olarak aslında olayın yükünü biraz hafifletmektir.
Tabii.
Ailemiz içinde bizim çok sık dinlediğimiz öyküler vardır. Aile öyküleri. Ve sık sık anlatılır. Zaman zaman arkadaş ilişkilerimizde de dinlediğimiz öyküler vardır. Genellikle karşıdaki kişinin çok coşku duyduğu, sevinç duyduğu ya da çok acı duyduğu öykülerdir bunlar. Ve hep defalarca anlatmak isteriz. İşte biblioterapinin bir evresini, ikinci evresini oluşturuyor bu öyküleme.
O zaman şimdi bir dakika, biblioterapi evrelerden mi oluşuyor? Bir evet. De onu öğreniyoruz burada.
Evet. Üç evrede uyguluyoruz
peki,
bunu.
Peki.
Birinci, yani bunu mu anlatayım?
Peki bir şey soracağım. Yok, evet. Yani öyküde kaldım ama evet. Bir şekilde cevabımı aldım orada. Siz biblioterapiye geçince oradan devam edebiliriz seve seve. Şimdi biblioterapi kelimesinin anlamını anladık ama bunun yani terapi dediğinizde demek ki ruhsal boyutta bir hizmeti var teknik, diye düşünüyorum ben.
Bir teknik, bu bir teknik. Psikolojik teknik. Terapide kullandığımız, psikolojik danışmada kullandığımız bir teknik. Eğer karşımızdaki birey kendi duygularını ve düşüncelerini çok rahat ifade edemiyorsa kitaplar bir aracı olabiliyor. Bir öykü üzerinden konuşmaya başlıyoruz.
Tamam.
Bu neden etkili? Öykü içerisinde anlatırken kendi duygu düşüncelerini mış gibi alıyoruz. Bu gerçek benim öyküm değil. Bu kitaptaki öykü.
Tamam.
Bir şekilde birey doğrudan kendi sorununu
irdelemek
yerine
ama.
Başka birinin öyküsünü irdelerken kendi öyküsü ortaya çıkıyor. Yani projektif bir teknik
şimdi
oluyor.
Şimdi o zaman evrelere gelmeden önce aslında sonradan sorayım diye bu soruyu planlamıştım ama bir anda aklıma şu geldi. Yani her kitapta beni iyileştirmeyebilir. Ben daha da kötüye gidebilirim bir kitapla. Söyleyeyim
doğru.
Size. Yani
doğru.
Eğer üzgünsem,
doğru.
İçinde dram olan ve gerçekten benim yarımı da besleyen, bir taraftan o yarımı daha da deşen bir hikaye varsa, öykü varsa ben o kitabı bitirdikten sonra
evet.
Perişan olurum.
Çok güzel bir soru sordunuz. Biblioterapide kitap seçimi çok önemli.
O zaman doğru kitap, doğru insan nasıl koordine edeceksiniz?
İşte bunu biblioterapiyi uygulayan eğitimci, psikolog, psikolojik danışman... Kim uygulayacaksa biblioterapiyi
tamam.
Önce çok hakim olması gerekiyor.
Uğur Hocam biblioterapi kim uygular?
Psikologlar uygular, psikolojik danışmanlar uygular,
tamam.
öğretmenler uygular, eğitimciler uygulayabilir, sosyal hizmet uzmanları uygulayabilir. Yani bu alanda biblioterapi tekniğini uygulama yetisine sahip olacak eğitimi almış birçok insan uygulayabilir.
Ama örneğin bir
düzeyi farklı olabilir.
Tabii hani bir öğretmeni düşündüm evet. Ben ama biblioterapi eğitimi almış mıdır'ı düşünmedim açıkçası. Öyle bir eğitim de var demek
evet,
ki.
Evet, okullarda veriyoruz bu eğitimi.
Öyle mi?
Evet, öğretmenler, Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri bu eğitimi
aldıkları. İlkokul düzeyinde var mı hocam?
İlkokul düzeyinde, önokul düzeyinde, lise, gençlik edebiyatına
tamam.
Hakim olması gerekiyor.
Milliyetin Bakanlığı mı düzenliyor bu eğitimleri?
Ben özel okullarda çalıştığım için bu alana özel ilgi duyan kişilere bu eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi aldıktan sonra biblioterapi uygulama yetisine sahip olabiliyorlar.
Hani şey geldi Atilla Bey aklıma, o yüzden sordum. İşte hani ilkokul öğretmeni de işte hikayeyi bir kere biliyor. Hani bir psikolog kadar iyi bilebilir, öğrencisini çok iyi tanır. Çünkü gün boyu ve haftanın 5 günü onunla bir anlamda mesaide ve o çocuğun ailevi yarasını da bilir, psikolojik yarasını da bilir. Ama işte orada Milli Eğitim Bakanlığı dedim, acaba öyle
şimdi
mi?
Tabii bunların hepsini çok iyi bilir ama bunun yanı sıra öyle sanıyorum ki çok donanımlı da bir okur olması biraz gerekir. Evet. Ki yani karşısındaki öğrenciye evet. destek olabilecek, onu sağaltabilecek. Evet. Az önce sizin belirttiğiniz gibi yanlış da yönlenebilir. Çünkü tabii. çocuk tabii. doğru kitabı seçip öyle çalışması lazım. Evet,
ölçütleri koymamız gerekiyor. Nasıl kitap? Hı. Bir kere edebi değeri olan kitapları seçmemiz gerekiyor. Ayrıca çok fazla karamsar olan ve sonu ölümle biten, sonu intiharla biten kitapları olmamalı. Seçmememiz gerekiyor biblioterapide. Hı hı. Biraz bireyi güçlendirecek, evrensel duyguları yakalayabilmesini, hı hı. onunla empati kurabilmesini sağlayacak hı hı. kitapları.
Ve umudu besleyecek o kesin.
Evet, evet. Yani umutsuz kitapları kullanmak tehlikeli.
Zaman birinci evre bu mudur mesela hocam?
Birinci tabii ön hazırlıktır bu.
Bu ön
birinci
hazırlık.
Evre değil. Tamam, ön hazırlık. Tamam. Bu biblioterapi tekniğine tamam. sahip olacak birey. Eğitimini almış olacak. Hı hı. Nasıl kitap seçilir ölçütü bilecek. Hangi grupla çalışıyorsa, çocuğun hangi gelişim döneminde, hangi kavramlar, okuma düzeyi, anlama düzeyi hakkında, bir gelişim psikolojisi hakkında bilgisi olacak. Hı-hı. Gençlik kitapları, gençlerin, ergenlerin yaşadığı sorunları bilecek. Hı-hı. Bir ergenle nasıl iletişim kurulabilir, bir çocukla nasıl iletişim kurulabilir, bir yetişkinle nasıl iletişim kurulabilir, bunları biliyor olması Hı-hı. gerekir. Hı-hı. Bu ölçütlere sahip olması gerekiyor.
Tamam. Peki.
Kitap seçiminde karamsal ve insanları mutsuzluğa, umutsuzluğa itecek kitaplar olmadı, seçilmemesi hı. gerekiyor. Güçlendirici hı. ve kendini ifade etmesinin yolunu açacak, hı. Duyguları verebilen kitaplar olması gerekiyor. Hı. Çünkü biblioterapi okuyucunun bir uzman tarafından yönlendirilmesiyle kendisini iyileştirme ve bir sorununu çözebilmeye yöneltilmesi önemlidir. Hı hı. Çünkü her kitapta farklı bir çözüm yolu vardır. Yaşam trajikomiktir dedik deminde. Sadece mutluluklarla dolu değildir. Hı hı. Sadece trajik de değildir. Trajikomik yönünü öykülerin bulabilmesine işte rehber ya da uzman uygulayıcı hı-hı. bireyin soru sorarak bunu görmesini, yakalamasını hı-hı. sağlayabilir. Hı-hı. Bu birinci evrede
tamam.
işte ortaya çıkıyor.
Tamam. Peki ikinci evre neden?
Birinci evre öyküdeki kahramanı tanımakla başlar. Bir kahramanla özdeşleşme kurması gerekir okuyucunun. Hı hı. Özdeşleşme kavramı psikolojideki en önemli kavramlardan biridir. Çünkü hayattaki ilk özdeşleşme nesnesi çocuğun anne babadır.
Evet.
Çünkü anne baba her şeye hakim ve en güçlü modellerdir yaşamımızdaki. Hı hı. Ve onunla özdeşleşme kurarak gelişim sürecimiz başlar. Her gereksinmemizi de anne baba karşılar.
Ama sonrasında bu değişebilir değil mi hocam?
Tabii.
Özdeşleşme yani budur ama nesnesi, sonradan bir ayrılabilirsiniz.
Evet. Gereksinmelerimizi kim karşılıyorsa onunla özdeşleşir. Mesela tamam. ilk önce anne baba. Anne. Sonra hı-hı. okula başlayınca hı-hı. öğretmen. Sonra hı-hı. arkadaşlar. Hı-hı. Sonra sosyal dünyadaki hı-hı. popstarlar, futbolcular, hı-hı. sporcular, ortalık sinema karışıyor. Yıldızları hı-hı. gibi. Ha, gereksinmemizi karşıladığı sürece özdeşleşme nesnesini tutarız.
Evet.
Karşılamadığı zaman değişim sürer.
Bırakma ihtimalimiz var mı? Hayır.
Bırakırız. Ve
ya yok yeni... öyle bir karakter yok hayatımda diyebilir miyiz?
Tabii yani gereksinmemizi karşılamıyorsa. Aha. Mesela ünlü bir basketbolcunun ayakkabısı markasını giydiği zaman hı. kendini çok güçlü hisseden bir ergen hı hı. Bu dönemi atlattıktan sonra başka bir gereksinme nesnesi bulmak zorunda.
Ha, tamam.
Hocasıyla, bilim insanıyla. Ünlü bir kahramanla.
Peki bu gelişim sürecinde hani psikolojik olarak evrelere tabii. baktığı yetişkinlik sürecinde bunların hiçbiri olmayabilir mi? Ha. İşte mesela ben şu anda 50 yaşındayım ve artık böyle bir şey yok
bilinç
hayatımda.
Bilinç dışı işler özdeşleşme. Bilinç farkına
farkında bağlamak, değilim vardır belki diyorsunuz.
Tabii tabii farkına varmadan.
Hani kitap okurken ama mesela bunu yaşıyorum.
Tabii.
Ya yani Atilla Bey de mesela kitap Hı-hı. hikayelerini geçen programda sormuştum. Siz gizli bir karakter olarak kendinize yakın bulduğunuz birisi var mı dedim. Var tabii dedi. Yani hepsinden biraz bazen.
Benim aklıma şimdi başka bir soru geldi. Uğur Hanım söze girerken dedi ki birbirimizi yaşam öykülerimizle tanıyoruz. Ve işte otobüste yanımıza oturan bir yabancı varsa ilk sorduğumuz soru hemşehrim nerelisin? Evet. Ondan sonra sohbet ilerledikçe, koyulaştıkça işte hangi takımı tutuyorsun? Evet yani ne tür müzikler dinliyorsun? Birbirimizi böyle biraz deşifre edici sorularla deşeriz. Evet. Benim için de bu çok önemlidir. Ne okuyorsa karşımdaki kişi okuduğu kitap... onu tanımaya çalışırım.
Evet,
bir söz vardır ya, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Ben de hani kitapta bana okuduğun kitabı söyle. Elbette kitap en iyi arkadaş üstelik de. Sana kim olduğunu söyleyeyim derim. Şimdi buradan yola çıkarak ben Uğur Hanım'ın karşısında oturduğum sürece hep şunu düşündüm. Yani yayından önce de sevdiğimiz kitapları falan biraz konuştuk. Sanki bana teşhis koymuştur gibi geldi. Çünkü benim özdeşleştiğim kahraman küçükken Peter Pan. Mesela. Evet. Yani biraz Peter Pan üstüne konuşmak isterim. Çünkü James M. Barrie'nin biliyorsunuz olmayan ülkede hiç büyümeden yaşayan kahramanıdır Peter Pan. Ve ben onu okur okumaz
nasıl hiç büyümemeye... Nasıl bir kişiliği vardır Peter Pan'ı anlatalım sonra uğrayacağım.
Tabii yani aslında işte hiç büyümemek gibi bir şey bahşedilmiş ona. Bu çok güzel aslında.
İçindeki çocuğu öldürmemek.
Öldürmemek.
Elbette. Beslemek ve büyütmek. Şimdi siz bununla bir bağlantı bugünkü yaşamınıza ışık tutuyor. İlk özdeşleşme nesneniz. Şu anda çocuk öyküleri yazdığınızı söylediniz. Evet. Demek ki içinizdeki çocuğu besliyorsunuz hala.
Evet. Adler
psikoloji alanındaki çok önemli bir bilim insanıdır. İlk terapi seansına ilk anımsadığınız çocukluk öykünüzle başlar. İlk hatırladığınız öykü bugünkü kişiliğinizin temelini oluşturur. Büyük olasılıkla büyük bir bağlantı vardır. Sizin de Peter Pan'la içinizdeki çocuğu öldürmeyerek yani ilk özdeşim kurduğunuz kahraman içinizde yaşıyor şu anda.
Evet. Yani seksek oynuyor bazen, hala misket oynuyor, koşa koşa yürüyor ve bundan da çok mutluyum aslında. Yani çünkü yetişkin olmak kolay bir şey değil aslında. Çocukken her şey daha güzel, öyle değil mi? Çünkü tüketmediğimiz heyecanlarımız var hayata karşı.
Yetişkin olmak
yani
bir yük
denizi
gerçekten.
Görmek, ilk defa bir fil görmek, ilk defa bir uçağa binmek, hepsi bunların heyecanı ama biz bunları hineledikçe o heyecanı yitiriyoruz. Ve galiba hayatın heyecanını kaçınca işte biraz daha tadı mutsuz da yetişkinlere dönüşüyoruz. Evet, tadı da kaçıyor. Ama işte yüreğinizin bir kenarı arında böyle Peter Pan gibi bir çocuğu her zaman muhafaza edebiliyorsanız o zaman hayata bir file, bir denize her defasında ilk defa görüyormuş heyecanıyla bakabiliyorsunuz.
Evet.
Bu gerçekten çok güzel bir mutluluk.
Peki Uğur Hocam sizin karakteriniz hangisi? İlk bağlandığınız?
Evet. Ben de ilk anım kendimi analiz ederim çok fazla. Kendimi tanımak çok önemli psikoloji alanında çalışırken.
Evet.
İlk anımsadığım çocukluk öyküsü babamın sağlam kucağında oturduğum ve onun bana anlattığı Hansel ve Gretel öyküsünün Türk versiyonu. Tak tak eden kabacık, beni aldatan babacık. Yani babam hiçbir zaman kendinin beni aldatmayacağını, her zaman ona güveneceğimi anlatmak için bu öyküyü tersinden anlatırdı. İşte oduncu gider bir kaba kasar, sonra çocukları ormanda bırakır, eve döner. Bu benim şimdi çocukların yaşamındaki bu sevdikleri en sevdikleri öykülerde bir projektif tekniktir. Kendilerini yansıtması açısından. Babam her seferi sorduğunda hangi öyküyü anlatayım sana? Tak tak eden kabacık, beni aldatan babacık. Bu tekerlemeler de çocuklar. Ben şimdi tekerlemeler üzerinde de çok çalışıyorum. Çok önemli. Bunlar da çocukları çok güzel yakalıyor. Ve şu anda düşündüğüm zaman hep güven nesnem babam olmuştu. Arkamda sağlam bir çınardı. Darda kaldığım zaman hep onun ilkeleri, onun sözcükleri beni güçlendirdi. Yenilgiye uğradığım zamanlar yaşamda yeniden ayağa kalkabilmem, hacı yatmaz olabilmem. Babamın ilk anlattığı o çocukluk öykülerinden kaynaklandığını kendi kişiliğimi analiz ettiğimde bulduğum önemli noktalardı. Evet, onun için psikolojik danışma ilişkisinde insanları tanımak için onların yaşam öyküleri, ilk anıları, kim okudu o öyküyü, o öykü hangi ortamdaydı, sen ne hissetmiştin, koku neydi hissettiğin, beş duyu organıyla algıladıkları ortamı da sorarız.
Bir de bir şey soracağım Uğur Hocam. Bu koku nedir? Gerçekten okuduğunuzda hissettiğiniz bir koku vardır.
Evet.
Bu nasıl bir çağrışımdır? Nedir evet. bu? Yani hani okuduğunuz bir kelimedir. Kafanızda canlanan bir görseldir ama bir de yanında bir koku gelir.
Gelir. Ben şimdi bunu bu öyküyü anlatırken size babamın kucağındaki aldığım koku.
Koku da geldi değil mi?
Mesela sesini çok iyi anımsayamıyorum babamın şu anda. Yani daha silik ses ama koku...
Kaldı.
Doku, dokunma duygusu.
Çok ilginç bunlar... değil mi? Kaydedemediğimiz şeyler daha çok kalıyor.
Ya.
Yani sesi kaydetmenin bir yolu var oysa. Yani
evet,
teyple
evet,
kaydedebilirsiniz.
Evet, evet.
Görüntüyü fotoğraf makinesiyle kaydedebiliriz. Ama çok ilginç. Ses hakikaten zamanla siliniyor. Buna karşın kaydedemediğimiz
koku
ya da dokunuş bir temas.
Her evin bir kokusu vardır.
Vardır, silinmiyor. Tabii, bunlar tabii. daha kalıcı.
Evet. Peki o zaman şimdi birinci bölümde yani birinci evrede bibliotek. Siz özdeşleşme dediniz.
Yansıtma
var bir de. Tamam. Birinci evreyi tamamlamış oluyor muyuz burada?
Evet. Orada işte biblioterapiyi uygulayan kişi çok önemli. Hı hı. Kahramanın, seçtiği kahramanın kişilik özelliklerini ve yapısını anlayabilmesi için yönlendirir bireyi.
Hı hı.
Sonra kendi kişilik özelliklerini anlatmasının yolunu açar. Onunla benzerliklerimiz, farklılıklarımız çok önemli.
Biz o zaman mesela bu süreçte biblioterapiyi uygulayan kişiyle yakın temas içindeyiz.
Tabii.
Yani size kitabı verdi, hadi sen bunu oku dedi, gitmedi o.
Şimdi o kadar çok, tabii çok geniş
yöntem bir konuda,
yöntem var ki. Ön hazırlıkta bireysel uygulayabiliyoruz, grupla uygulayabiliyoruz. Grubun benzer bir sorun çevresinde
birleşiyorsa onlar.
Mesela anne babası boşanmış çocuklarla bir grup yapabiliriz.
Tamam.
Ve boşanma olayını ele alan bir öykü kitabı alabiliriz. Hı-hı. Oradaki kahraman ne yaşıyor, ben ne yaşıyorum.
Genelde tercihiniz grupla çalışmak mıdır, bireyselde mi daha çok fayda alırsınız?
Nerede ihtiyaç varsa orada.
Hepsi olabilir.
Evet.
Ve eşit sonucu alabiliriz.
Evet.
Tabii. Anladım. Fayda ilişkisine
deneyim
bir bakayım dedim.
Deneyim ve tekniğe hakim olmak çok önemli.
Tamam.
Yani iyi eğitim almak gerekiyor. Evet, birinci evre bu. Özdeşleşme ve yansıtma. Öyküyü anlama, kahramanın kişilik özellikleri. Tabii burada uygulayıcı kişi biraz psikoloji bilgisine sahip olması gerekiyor.
Mutlaka.
Ki kritik soruları sorabilsin.
Gibi.
Sonra ikinci evre geliyor. Yavaş yavaş benzerlikleri, farklılıkları buldu, kişilik yapılarını konuştular. İkinci adım çok önemli. Duygu arınması diyoruz buna. Katarsis dediğimiz. Bir şekilde duyguların
sancılı
yavaş
bir süreç
yavaş,
aslında katarsis.
Evet. Onun için de uzman olmak gerekiyor. Duyguların yavaş yavaş dışarı çıkması. Bunlar acı duyguları da olabilir, mutluluk duyguları da olabilir. Ama katarsis yaşamak çok önemli. Mesela bir sinemaya gideriz, trajedir, korkunç bir dram izleriz. Korkunç ağlarız, elimiz yüzümüz şiş çıkarız.
Evet.
Ama deriz ki sonra...
Nasıl affiledim ya? Dünya varmış yani.
İşte katarsis bu.
O kadar ağlamanın, o kadar yüzleşmenin verdiği bir huzur demek ki o.
Tabii, duygulardan arınmamız, duyguları ifade edip dışarı çıkarmadığımız sürece bizim sırtımızda birer yüktür. İşte biblioterapi de bir duyguları dışarı çıkarma da yardımcı bir teknik.
Evet.
Eğer birey çok fazla duygularını ifade edemiyorsa, duygularından korkuyorsa, duygularıyla yüzleşemiyorsa, anlayamıyorsa, anlamlandıramıyorsa biblioterapi bu kanalı açıyor.
Peki şimdi ikinci evrede biz yüzleştik duygularımızla, o katarsis dediğimiz kelimeyi tam anlamıyla dibine kadar yaşadık.
Duygu arınması.
Tamam, yaşadık ve o zaman ikinci evreyi tamamlamış olduk mu?
Tamamlamış oluyoruz.
Tamam.
Ve duyguları yerleştiriyoruz yeniden. Yeniden öykülendirme, yaşam öykümüzü bir şekilde yeniden.
Burada da üçüncü evre başlıyor galiba.
Üçüncü evre başlıyor bir şekilde. Evet. Bir şekilde Adler'in dile getirdiği kavramla karşı karşıya geliyoruz. Yaşam öyküsü. Yeniden kurguluyoruz. Yani dün yaşadık bu yaşam öyküsünü ama bugün yeniden kurgulayabilme becerisine insan bilinci sahip. Bugünkü bakış açımızla yeniden geçmişte yaşadığımız birebir aynı olmayabilir. Anlamlandırabiliyoruz, yerleştiriyoruz. O zaman çok öfke duyduğumuz anne babamızı bugün anlayabiliyoruz. Ve onları farklı bir yere konumlandırabiliyoruz. Barışıyoruz. belki. Hı hı. Belki kavgamızı sonlandırıyoruz.
Evet.
Belki sevgimizi yeniden yapılandırabiliyoruz.
Uğur Hocam, ama bence bu hani her kişiye göre değişir belki. Atilla Bey, siz ne düşüneceksiniz bu konuda bilmiyorum ama ben sanki bu biraz farklı bir zeka işi gibi geldi bana. Yani kimi birey evet bunu görür, o katarsisi yaşar ama içgörüyü oluşturup tekrar o karakterleri yerli yerine koyup barışmayabilir. Bu benim kavgam der. Gördüm, ben bunu yaşadım. Evet, tıpkı ben gibi o da bunları yaşadı ama ben bunu unutmayacağım der. Yani o üçüncü aşamaya geçemeyebilirim. Siz ne dersiniz?
Bunu bilemedim yani. Bunun aslında yanısını Uğur Hanım vermeli bence. Beni aşan bir soru bu.
Ben geçemeyebilirdim. Öyle söyleyeyim o zaman hocam.
Bir şekilde kavganızın devam ettirmeyip bir şekilde evet bunlar negatif duygulardı, beni hala etkiliyor ama belli bir yere gözünüzün önünden şakanıza çekebilirsiniz.
Çok da ilgimi çekmesin bu konu artık benim. Bir kenarda dursun şu
bir
şöyle.
Bir yere yerleştirdim ve ben bunu analiz ettim. Bu sonuca şey. Vardım. Ve bu kavganın bitmeyeceğine de karar verdim. Ama bir yere yerleşti.
Tamam, buyurun.
Ben buna tabii yazar yanıyla bakıp yanıt verebilirim. Çünkü yazmak da aslında bir tür sağaltım yöntemi. Yani okumak nasıl ruhumuza iyi geliyorsa yazmak da yazana iyi geliyor. Said Faik Abusyan'ın çok kıymetli bir sözü vardır. Yazmasam çıldıracaktım. Yani bu noktaya gelmeyen kişi aslında yazmaz. Yani ya kendi yaşamıyla, ya yakın çevresiyle, ya dünyayla bir uzlaşma sorunu vardır. Ve o yüzden yazar. Ve hakikaten iyi gelir. Yani psikiyatrların önerdiğini bilirim yazıyı, yazı yöntemini. Çünkü yazarken insanlar kendi içlerine dönüp bir kazı yapıyorlar. Yani yazmak biraz kazmaya dönüşüyor orada. Ve kolay kolay kendilerine bile itiraf edemeyecekleri şeyleri bazen yarattıkları kahramanlar üzerinden itiraf etmeye başlıyorlar ve kendilerini görüyorlar.
Hadi bırakalım bir kahraman yaratıp yazmayı. Psikiyatriste gittiğinizde size diyor ki her akşam bir boş kağıt al, kurşun kalemle bütün düşüncelerini hiçbir şeyden korkmadan yaz. İçinde ne varsa yaz. Bak bunu 10 gün yaptıktan sonra değişeceksin deniyor. Siz hadi bir karakter yaratıp onu bir şekilde işliyorsunuz ama bir birey olarak bile yapmamız önerilen bir yöntem aslında yazmak.
Elbette. Yani tabii ki her yazarın yarattığı kahraman da kendisi değil. Ama hiç kuşkusuz
çoğunlukla
kendinden izler taşır. Yani kendimizden kaçamayız. Çünkü bu hayatı hep biz kendimiz olarak gördük ve öyle biriktirdik. Başkalarından da derleyip toplayıp yerleştirmiş olsak bilinçaltımıza, sonuçta bu hayatı yaşayan kişi biziz. O izi süren biziz. O yüzden yazarken yani her kahramanda her yazar kendisiyle az ya da çok karşılaşır. Yazmanın iyi yanı bu bence. Çünkü hem hayatını temize çekmek gibi olur yazar kişiye bu durum. Hem de yazmadığı bir durumsa onun provasını yapmak gibi olur. Bu da onu geleceğe ve karşılaşacağı olaylara karşı güçlü kılar bence.
O zaman üçüncü evreye geldiğimizde biz yani bir içgörü oluşturuyoruz ve yavaş yavaş
sonuca bağlıyoruz.
Tamam. Sonuncu evre midir üçüncü evre?
Üçüncü evre üçüncü evre son evredir. Ve bir içgörü görüştüğümüz zaman bir ileriye dönük plan yaparız kafamızda. Bir şekilde hareket başlar. Beni ne etkiledi, neleri değiştireceğim. Örneğin yaşamımızda okuduğumuz bazı kitaplar bizim problemlerimizi nasıl çözeceğimiz, bundan sonra nasıl yol alacağımıza yönlendirir bizi.
Tamam. Bu aslında biraz harekete geçme zamanı sanki, değil mi? Yani üçüncü evre
daha bir anlamını yakalarız. Mesela psikolojide bunu bir paylaşmak istiyorum. Frankl'ın Nazi döneminde bir Yahudi psikiyatristtir. Bir şekilde Nazi kampında bulur kendini. Bir de öğrenir ki yaşamındaki bütün sevdiklerini kaybetmiştir. Karısı, çocukları, akrabaları. Hiç kimse, tek başına kalmıştır hayatta. Ve der ki Frankl, görüyorum Nazi kampında insanlar gece yatıyor, ölmeye karar veriyorlar ve sabah ölü bulunuyorlar yataklarında. Ben de buna karar vermiştim der. Ama sonunda Nietzsche'nin bir kitabını okudum ve oradaki bir sözü anımsadım. Okuma yok tabii, orada kitabı yok da okuduklarını anımsıyor. Yaşamda kalabilmek için bir anlam bulması gerekir her insanın, diyor Nietzsche. Ve bana bu rehber oldu diyor. bir şekilde yaşama tutunmamı sağladı. Hı. Dedim ki diyor, o zaman ben mesleğimi burada kuramımı oluşturarak, ufak kağıtlara yazıp saklayarak, hı, insanlara bu tür umutsuzluğa düşmüş insanlara, kendilerini bir sis içinde bulan insanlara, hı, nasıl yardım edebilirim, min yolunu bulabilirim. Öyleyse kuramımı yazmaya başlayayım, hı, der ve çıktığında oradan canlı çıkar ve kuramını logoterapi olarak bize sunar ve müthiş bir terapidir.
Nedir logoterapi hocam?
Çok geniş bir teknik, tamam, ama genelde bir
anlam
ne
üzerine?
Arayışı.
Anlam arayışı üzerine.
Yaşamın anlamı. Yaşamın, hı-hı, anlamı, hı-hı, benim için ne olmalı? Hı-hı. Bunu buldurmak. Hı-hı. Mesela okuduğumuz her kitaptan, hı-hı, sonra bir anlam yakalarız.
Neden merak ettim onu? Yani o zor, evet, süreçten çıkarttığı yöntemin ne olduğunu merak ettim.
Logoterapi çok güzel bir yöntemdir. Uzun bir yöntemdir. Hı-hı. Ama kısaca özet diyecek olursak, yaşamın anlamını buldurur insana. Hı hı. İşte son dönemde de Frankl'ın kuramından yara, yani biraz psikoloji bilgisi olması gerekiyor, hı hı, insanların. Hı hı. Bir anlam buldurmak gerekiyor biblioterapiden çıkan, hı, kişiye. Hı hı hı. Peki şimdi bunu ben nasıl, hı, kullanacağım? Hı. Yaşamımda, yaşamın anlamına ne kattı bu? Hı hı. Bunu bulduğu zaman terapi işte içgörü, evet, ve harekete
hedefine
geçme
ulaşmış oluyor.
Oluyor.
Evet. Evet. Peki bir taraftan da hocam, işte çok, gerçekten çok işlevsel bir tırnak içinde iş gibi görünüyor bu biblioterapi. Siz bunu hangi alanlarda, sosyal hangi alanlarda kullanıyorsunuz?
Hangi sorunlar için?
Hangi sorunlar için
günlük
kullanıyorsunuz?
Günlük basit sorunlar için kullanabiliyoruz. Ama çok ağır psikolojik sıkıntılar yaşayan bireylerle de kullanıyoruz. Yani bu biblioterapiyi uygulayacak kişinin eğitimine, becerisine, hı, deneyimine de, hı, bağlı.
Çok sorumluluk isteyen bir iş,
evet,
aslında.
Çok ağır sorunlarda mutlaka bir psikolog olmak ya da psikolojik danışman, elbette, olmak gerekiyor. Evet. Ama günlük sorunları çözmede bir eğitimci de kullanabiliyor. Kardeş kıskançlığı nedeniyle kullanılabilir. Boşanma döneminde daha bir güçlendirmek, hı, için, hı, kullanılabilir. Evet. Günlük arkadaş ilişkilerinde, zorbalığa uğramada, hı hı, bu takım sıkıntılarda basit biblioterapi yöntemleri de kullanılabilir. Hı hı. Yani bunu kullanacak olan kişinin, hı hı, eğitimi, hı, deneyimi önemli. Hı
hı. Biblioterapi için kullanılan kitaplar çoğunca edebiyat üstüne mi, edebi metinler midir? Yani roman, öykü, çocuksa hikaye kitapları mıdır? Yoksa kişisel gelişim kitapları falan da bazen kullanılır
kullanılabilir
mı?
Kullanılabilir. Bir bilim insanının yaşam öyküsü. Biyografik, hı, eserler, hı, önemli. Atatürk'ün yaşamını,
çok önemli,
kullanabilirsiniz.
Evet.
İşte Apple'ın kurucusu olan, hı, kişinin yaşam öyküsünü kullanabilirsiniz. Edison'ın ışığı, elektriği nasıl bulduğuna ilgin, hı-hı, bir kitabı da kullanabilirsiniz. Araştırmacı bir çocukla mesela, hı-hı, bu çok keyifli olabilir.
Tabii.
Bir şekilde tarihteki büyük kişilerin yaşam öyküleri önemli, hı-hı, olabilir. Yani sorun ve biblioterapiyi kurgulayacak olan kişinin, hı-hı, esere hakim olması, edebi değerini iyi anlamış olması ve, hı-hı, ne tür bir yaşam anlamı çıkarabileceğini önceden kestirmesi ve onu da buldurması gerekebilir.
Tabii dil de hiç kuşkusuz önemli.
Dil
yani
çok önemli.
Türkçe yazılmış, ana dilde yazılmış bir metinse elbette yazarın ustalığı, hı-hı, ama çeviriyse de biraz de çevirmenin hünerine kalan bir şey.
Tabii
bu.
Tabii ben mesela birçok çeviri kitabı yarıda bırakıyorum. Hı-hı. Anlamıyorum çünkü.
Evet.
Bana geçmiyor o duygu.
Evet, tabii.
Can Yücel tabii çeviri üzerine o kadar güzel ki yeniden,
ya,
kendi,
yeniden
dilinden
tabii,
yazmak,
kendi dilinde
gerekiyor,
anlatmak der çeviriye.
Anlatmak gerekir, hı-hı, der. Hı-hı. Evet, o nedenle de dil çok önemli. Okuyucunun dil becerisinin düzeyini de iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela okumayı hiç sevmeyen bir insanla biblioterapi yapmanız çok zor. Onun düzeyine uygun bir dil kullanan kitabı bulmanız
seçmek
çok
lazım.
Önemli.
İşte doğru insan doğru kitap burada
doğru,
ortaya
işte
çıkıyor.
Burada çıkıyor.
Mesela, evet, bir ruh hastalıkları hastanesi bence son derece önemli bir alan. Kullanılabileceği, ki mutlaka kullanıyordur. Ve tabii ki cezaevleri.
Evet.
Yeni bir iyileşme süreci, evet, için değil mi?
Evet.
Yeni bir hayat öncesi.
Evet, yeni bir cezaevinden, önemli bir kütüphanesi olan bir cezaevinden, hı-hı, yeni bir teklif geldi. Oradaki psikologlar, hı-hı, biblioterapi öğrenmek istiyorlar. Biblioterapi uygulamak istiyorlar. Ve de suçlu bireylerle ya da hükümlü bireylerle ya da çocuklarla çalışmada bu tekniğin kullanılması çok önemli olabilir. Hem bilişsel gelişime yardım ediyor bu teknik.
Doğru kullanıcılarla.
Hem dil gelişimine hem de bir anlam arayışına çıkma yaşamda çok önemli olabiliyor.
Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Uğur Öner'den. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bugün çok şey öğrendik biblioterapi üzerine, okuma süreci üzerine. Az sonra 2023 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki kurgu dalında armağan edilen ödüller ve armağan alan yazarlardan söz edeceğiz. Atilla Şenkon da bizimle birlikte Hoş Sohbet Sokağı'nda. Şimdi birazcık şarkı dinleyelim, o da ruhumuza iyi gelir. Sonrasında sohbete devam edelim.
Kadeh elimde, gözlerim sende. Geçseydi her günümüz beraberce kır kahvesinde. Çiçekler toplar, hayaller kurar. Yaşardık mevsimlerce her köşesinde. Varsın, yansın dünya. Ömürler çok kısa, bitmesin bu tatlı rüya. Uzaksan kavgaya, sen bak yaşamaya. Bırak varsın yansın dünya. Yemin et bana, benim başıma. Gelme sakın sen buraya, bir gün benden başkasıyla. Kalsın adımız aşk acığında. Söylensin şarkımızda yıllardan sonra. Varsın yansın dünya. Ömürler çok kısa, bitmesin bu tatlı rüya. Uzaksan kavgaya, sen bak yaşamaya. Bırak varsın yansın dünya.
Evet, Hoş Sohbet Sokağı'nda sohbetimiz devam ediyor. Kitaplar üzerine konuşuyoruz. 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de acaba hangi eserler, hangi kitaplar kurgu dalında ödül aldılar ve hangi yazarlar ödül aldılar? Biraz konuşalım Atilla Bey bu konudan da. Kitabın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Biblioterapiyle bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım bu kitapların ne tür işlevleri var? Biraz onu analiz edelim bence.
Şimdi tabii önce ödülden girelim isterseniz. Evet. Ödül ne getiriyor? Ödül nedir? Ödül nedir? Ödül olmayan bir okulun aslında mezununa verilmiş diplomadır. Hı hı. Çünkü hakikaten yazar olarak mezun olabilen öyle çok şey bir okul yok açıkçası. Yani yazar olan kişi herhangi bir eğitim almadan alaylı diye tabir edebileceğimiz şekilde tamamen okuyarak, yazarak kendini yetiştirebilen kişidir. Üslubu olan, biçemi olan, onu yaratabilen kişidir. Ödüllerin nasıl bir katkısı var? Bunu konuşacak olursak, şimdi dünya edebiyatından da örnekler verelim dedik. Aslında bugün ben daha çok Türk edebiyatından ödülleri konuşalım istiyorum. Tamam. Çünkü zamanımız da dar.
Tamam.
Ama Nobel'e değinmeden söz gelimi geçemeyeceğim. Yani Nobel Edebiyat Armağanı'nın ödülünün bence en kıymetli yanı... başka bir ülkede, başka bir dilde yayımlanmış kitabın bir anda dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlaması ve başka dillere ulaşmasını sağlamasıdır. 1998 yılında Portekiz'de José Saramago almıştır Nobel ödülünü. Hayli ilerlemiş bir yaşta almıştı. Kendi ülkesinde daha önce aldığı ödüller var. Vardı, Saramago'nun da. Çok kıymetli bir beyin, çok iyi bir kurmaca ustası. Buradan bizi dinleyenlere öneririm Saramago'nun bütün kitaplarını. Daha çok körlükle tanınır. Ama ben Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş adlı kitabını öneririm.
Öyle mi?
Haddim olmayarak şimdi yanınızda bu kadar kıymetli kitap önerebilecek bir kişi varken.
Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş.
Evet. Ama yani José Saramago belki Nobel ödülünü almadan vefat etmiş olsaydı Türkçe'de biz onu okumayacaktık, okuyamayacaktık. Yani ne zamanki Nobel ödülünü aldı ve kıymeti anlaşıldı.
O zaman Türkçe'ye çevrildi.
Ve Türkçe'ye de çevrildi elbette. Arda arda bütün kitapları üstelik çevrildi. Dolayısıyla hani Nobel gibi büyük bir armağanın, bir ödülün en büyük, en kıymetli yanının çeviriye olanak sağlaması olduğunu düşünüyorum. Bizim ödüllerde de aslında aynı şey söz konusu. Biraz böyle eskilere gidip hatta 70'li yıllara falan baktığımızda ödüller aslında daha çok dikkat çekiciydi okur gözünde. Ödül almış bir kitapla ilgili daha çok söyleşi yayınlanırdı, daha çok eleştiri yazılırdı, yapılırdı. Artık biraz öyle bir şey yok ne yazık ki. Sanki okurların gözünde artık ödüller eski saygınlığını yitirdi gibi. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen hala verilmeye devam eden çok elbette kıymetli olması ödüller var. Ben bunların içinde en çok ama en çok Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerini önemsiyorum. Neden? Çünkü şu anda masanın üstünde de var. 90 yıldır var yazıyor bu sayının üstüne ama 91. yılında şu anda varlık. Dilerim 100. yılını ve daha sonrasını da görürüz. Yani ben ve benden sonraki nesiller görürler. Çünkü varlık bir dergi olmanın dışında bir okul ve bir ekol aslında. Hepimiz ben dahil olmak üzere varlığın yolundan bir geçtik. Önce kalemlerimizi orada sınadık. Daha sonra kitap ve ödül sahibi olduk. Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi'ne ve Varlık Yayınları'nın kurucusu. Şu anda onun ödülü, onun adına verilen bir ödülden söz ediyoruz. Güzel. Her yıl şöyle bir koşul var ama 30 yaşını doldurmamış olacak katılımcılar. Şiir ve öykü dosyalarıyla bu yarışmaya katılabiliyorlar. Ve bu yarışmadan seçici kuruldan eğer onay alırlarsa dosyaları Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılıyor. Bence bu çok kıymetli bir ödül. Yani bunun parasal karşılığı ne olursa olsun bu kadar kıymetli olmaz. Çünkü bizim ülkemizde özellikle yazmak da zor ama yayınlatmak daha zor. Yani elinde dosyası olan bir yazar adayı nereye gidip o kitabı nasıl yayınlatacağı konusunda biraz bocalıyor doğrusunu isterseniz. Bu ödülü önemsememin nedeni o. Bu yıl şiir dalında Mert Özden aldı ödülü. Iska Şansı için Taviz adlı dosyasıyla. Öykü ödülüne de Eris İnal adlı yazar diyelim artık aday olmaktan çıktı. Herze ve Tedvir adlı dosyasıyla İkisinin de yolu açık olsun diyorum. Üstelik de bu ödül alan dosyalardan birer öykü ve şiir Varlık Yayınları'nda, Varlık Dergisi'nde yayımlanıyor. Onları da okuma şansına ulaştım. Henüz dosya bütününü okumadım kitapların ama ikisinin de parlak bir geleceğe sahip olduğunu şimdiden söyleyebilirim.
Henüz 30 yaşındalar zaten değil mi en fazla?
Evet yani hatta ben katılımcılara ve ödül alanlara baktım. Benim oğlumdan yaşı daha küçük olan kişiler ödül almışlar. Maşallah. Yani 98 doğumlu, 99 doğumlu filan gencecik yazar adayları bunlar. Bu anlamda önemsediğim ikinci ödül de Everest Yayınları'nın ilk roman ödülü. Everest Yayınları da her yıl böyle bir yarışma açıyor. Yazar adayları ilk romanlarıyla katılabiliyorlar. Everest'in böyle bir yaş sınırı da yok. Yaş kaç olursa olsun katılabiliyor yazarlar. Bu yıl 2023 ödülünü Sisler Dağıldığında adlı kitabıyla Gül Davarcı kazandı. Önceki yıllarda ödülü alan Ankaralı bir yazardır. Devrim Koçak. Nergis Hanım hakkında Bazı Şeyler adlı roman. Öneriyorum bizi dinleyenlere. Gerçekten kurgusuyla diliyle çok kıymetli bir kitap. 2021 yılında Everest ilk roman ödülünü almıştı. Devrim Koçak. Bu romanıyla. Sonrasında da bu yıl yine 2023 ödüllerini konuşuyoruz madem. Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nde de ilk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne değer görüldü. Dolayısıyla daha şimdiden çift ödülle tescillenmiş çok kıymetli bir roman tutuyorum elimde. Aslında keşke bizi dinleyenler şu masanın üstünü görebilseler, bu kitaplara dokunabilseler çok hatta güzel, değil mi? Evet, kapaklarını görseler. Çünkü benim için kitap, biblioterapiyi konuşuyoruz bir yandan ama nesne olarak da çok sağaltıcı yanı olan bir şey. Ben söz gelime bir tanıdığın ya da ilk kez evine gittiğim birinin odalarında eğer bir kitaplık görmezsem çok rahatsız oluyorum. Yani o evde çok şey eksik aslında. Sanki ne bileyim en temel gereksinim tuvalet yokmuş gibi, mutfak yokmuş falan gibi o geliyor. Da, yani nasıl yaşıyorlar bu evdekiler, neyle besleniyorlar? Yani mutfak yok çünkü. Böyle bir şey garip.
Kitapların ismini söyleyip veda edelim mi?
Tabii ki
en
öyle
azından
yapalım.
Onları zikretmiş olalım.
Elbette hızlı hızlı geçelim çünkü çok kıymetli bir konu. Tamam. Çok özel bir konuyu konuştuk bugün. 69.sü verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Anatomi Dersi adlı kitabıyla Ayşegül Devecioğlu aldı. Haldun Taner Öykü Ödülü 34. kez verildi bu yıl. Annem Kovboylar ve Sarhoş Atlar'la Polat Özlüoğlu değer görüldü ödüle. 52. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın kazananı Kemal Varol oldu babamın bağlamasıyla. Yunus Nadi ödülleri roman, öykü ve şiir dallarında verilir. Harika bir hayatla Hikmet Hükümenoğlu aldı. Şiir ödülünü yavaş yavaş bilemiyorum da Süreyya Berfi aldı. Süreyya Berfi'yi burada hemen rahmetle analım. Çünkü bu yılın başında yitirdiğimiz çok kıymetli şairlerimizden biri. Böyle hızlı bir geçiş yapmış
tamam,
olalım isterseniz.
Olsun. En azından konuya girmiş
evet,
olalım.
Nasıl olsa bu sokağın ben müdavimlerim dedim. Evet, 15 gün sonra devam ederiz.
Bekleriz bu sokakta yine buluşacağız kafemizde. Bir çay kahve molamız olacak. Çok teşekkür ederiz Uğur Hocam. Profesör Doktor Uğur Öner, Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Atilla Şankon bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenlerimiz biz sizlere veda ediyoruz. Evet, hoş sohbet sokağındaki yürüyüşümüzü bugün de tamamladık. Yarın insanlık halinde buluşacağız sizinle. Orada da konuşacaklarımız var. Tolga Kökten de çalıştık teknik masada. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Elimi tuttuğunuz ve yol boyu benimle ilerlediğiniz için teşekkür ederim.